Ayrım 11. Marslı. Andy Weir. Sayfa 121. Günlük girişi sol 83. Ah tanrım nasıl yorgunum. Fakat roketi güvenli bir şekilde tavana yerleştirmek için aklıma gelen tek yol buydu. Kaya ve kum kullanarak bir rampa yaptım. Eski Mısırlıların yaptıkları gibi. Ares Varlis'te bol olan bir şey varsa o da kayalardır. İlk olarak rampanın ne kadar dik olabileceğini bulmak için birkaç deney yaptım. Roketin yanına birkaç kaya yerleştirdim ve bunun üzerinde çıkarıp indirdim. Daha sonra öbeği daha da dik yaptım ve roketi yukarı doğru sürükleyebileceğimden de emin oldum. Rampam için en iyi açıyı bulana kadar bunu tekrar tekrar yaptım. 30 derece. Daha fazlası fazla riske girmek demekti. Tutuşumu kaybeder ve roketin rampadan yuvarlanmasına neden olabilirdim. Aracın tavanı yerden 2 metreden daha yüksekte. O yüzden en azından 4 metrelik bir rampaya ihtiyacım vardı. Çalışmaya başladım. İlk birkaç kaya kolaydı. Ardından kayalar giderek daha ağır gelmeye başladı. Uzay elbisesi içinde ağır iş bildiğiniz ölüm. Üzerinizde 20 kiloluk elbise olduğu için her hareket daha fazla çaba gerektiriyor ve hareketleriniz kısıtlı. 20 dakika içinde nefes nefese kalmıştım. O yüzden hile yaptım. Oksijen karışımımı arttırdım. Gerçekten çok yardımcı oldu. Bunu bir alışkanlık haline getirmemem muhtemelen daha iyi olur. Ayrıca hiç sıcaklamadım da. Elbise vücudumun üretebildiği ısının daha fazlasını kaybediyor. Sıcaklığı dayanılabilecek seviyede tutan şey ısıtma sistemi. Benim bedensel çalışmam sadece elbisenin içerisini ısıtmak için fazla çalışmaması gerektiği anlamına geliyor. Saatler süren işkenceden sonra en sonunda rampa hazırdı. Araca dayanan bir kaya öbeğinden başka bir şey değil ama tavana kadar çıkıyordu. İlk önce rampanın stabil olduğundan emin olmak için aşağı yukarı rampanın üzerinde zıpladım ve ardından roketi yukarı doğru çektim. Sıkıntısız hallettim. Roketi yerine bağladığımda etrafa gülücükler saçıyordum ve hatta güneş hücrelerini bile kocaman bir istif yaptım. Rampayı niye ziyan edeyim? Ama daha sonra kafama dank etti. Ben sürmeye başladığımda rampa çökecekti ve kayalar tekerleklere ya da şasiye zarar verebilirdi. Bunu engellemek için rampayı elle bozmam gerekecekti. Ah ah, rampayı bozmak kurmaktan daha kolaydı. Her kayayı sağlam bir yere özenle koymam gerekmiyordu. Neresi olursa saldım kayaları, sadece bir saatimi aldı. Bunun ardından işim tamamdı. Yarın 200 kilogramlık bozuk telsizimle eve dönüş yolculuğuna başlayacağım. 10. Bölüm. Günlük girişi sol 90. Pathfinder'dan beri 7 gün geçti ve eve 7 gün daha yakınım. Umduğum gibi bıraktığım izler Lewis Vadisi'ne dönüş yolu için rehber oldu. Onun ardından 4 solluk kolay bir sürüş beni bekliyordu. Solumdaki tepeler kaybolmamı imkansız bir hale getiriyordu ve zemin düzdü. Fakat her güzel şeyin bir sonu var. Artık Acidalia Planitia'ya tekrar girdim. Oradan çıkarken bıraktığım izler çoktan silinmiş. Buradan son kez geçeli 16 gün oldu. En hafif hava koşulları bile o kadar zamanda izleri siler. Gelişimde kamp yaptığım yerlerde bir kaya öbeği yapmalıydım. Buralar o kadar düz ki kilometrelerce öteden görünürlerdi. Gerçi tekrar düşününce o kahrolası rampayı kurmak... Ah, ah. O yüzden bir kez daha yolunu bulmak için Phobos'u kullanan ve yolundan çok fazla şaşmadığını uman bir çöl gezginine dönüştüm. Tek yapmam gereken hub'ın 40 kilometre yakınına gelmek ve o zaman işaret sinyalini alacağım. Şu an iyimser hissediyorum. İlk kez bu gezegenden sağ salim ayrılabileceğimi düşünüyorum. Bunu düşünerek her GDFM'de toprak ve kaya örnekleri alıyorum. Başta bunun benim görevim olduğunu düşündüm. Eğer hayatta kalırsam jeologlar bu yüzden beni çok sevecekler. Fakat bir süre sonra eğlenceli bir iş haline gelmeye başladı. Artık aracı sürerken kayaları poşetleme gibi basit bir işi dört gözle bekliyorum. Tekrar bir astronot gibi hissetmek harika bir duygu. Hepsi bu kadar. İsteksiz bir çiftçi, elektrik mühendisi ya da uzun mesafe kamyoncusu değilim. Astronotum. Astronotların yaptığını yapıyorum. Özlemişim. Günlük girişi sol 92. Bugün hub'ın sinyal işaretinden 2 saniyelik bir sinyal aldım ama sonra kaybettim. Ama bu iyiye işaret. Son 2 gündür kuzey kuzey batıya doğru ilerliyordum. Hub'dan hemen hemen 100 kilometre ötede olmalıyım. Herhangi bir sinyal almam bile bir mucize. Hava koşulları mükemmel denk gelmiş olmalı. Bu sıkıcı günlerde kumandan Lewis'in bitmek bilmeyen 70'ler dizi koleksiyonundan The Six Million Dollar Man'i izliyorum. Steve Austin'in dünyaya yanlışlıkla inen Rus bir Venüs roketiyle dövüştüğü bölümü izledim. Bir gezegenler arası yolculuk uzmanı olarak hikayede hiçbir bilimsel hata olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Roketlerin yanlış gezegenlere inmesi oldukça yaygındır. Ayrıca roketin geniş ve düz panelden oluşan dış kabuğu yüksek basınçlı Venüs atmosferi için idealdir. Hepimizin bildiği gibi roketler arada emirlere uymayı reddedip insanları gördükleri gibi onlara saldırmayı tercih etmektedirler. Şimdiye kadar Pathfinder beni öldürmeye çalışmadı ama bir gözüm üstünde. Günlük girişi Sol 93. Bugün hap sinyalini yakaladım. Artık kaybolmama imkan yok. Bilgisayara göre 24.718 metre ötedeyim. Yarın evde olacağım. Araçta büyük bir sorun çıksa bile benim için sorun olmaz. Buradan hava yürüyerek bile gidebilirim. Bundan daha önce bahsettiğimi bilmiyorum ama bu aracın içinde durmaktan iyice bıktım anasını satayım. Oturarak ya da uzanarak o kadar çok zaman geçirdim ki sırtım harap halde. Mürettebat arkadaşlarım arasında şu an en çok özlediğim Beck, o sırtımı düzeltirdi. Gerçi bu sırada beni azarlamadan da duramazdı. ''Niye esneme egzersizlerini yapmadın? Vücudun çok önemlidir. Daha çok lif ye.'' falan filan. Bu durumda sağlık dersine açık kollarla karşılardım. Eğitim sırasında korkulan, ıskalanan yörünge senaryosunu yaşamak zorunda kaldık. MTA tırmanışı sırasında yaşanan bir ikinci evre arızada yörüngeye çıkmış ama Hermes'e varamayacak kadar aşağıda kalmış olurduk. Üst atmosfere çıkamamış olduğumuzdan ve giderek yörünge kaybetmeye başlardık. NASA Hermes'i uzaktan kontrol ederek bizi almak için aşağıya indirirdi. Ardından Hermes çok fazla hava direncine maruz kalmadan oradan kaçar giderdik. Bunun tatbikatını yapmak için 3 gün MTA simülatörü içinde kalmak zorunda kaldık. Normalde 23 dakikalık uçuş için tasarlanmış bir araçta 6 kişiyle birlikte. Biraz sıkıştık işte. Biraz sıkıştık derken birbirimizi katletmek istedik demek istiyorum. O sıkışık kapsülde tekrar onlarla olabilmek için neler vermezdim. Ulan ya, umarım Pathfinder'ı tekrar çalıştırabilirim. Günlük girişi Sol 94. Evim, güzel evim. Bugün devasa koskocaman hub'ımın içerisinden yazıyorum. İçeri girdiğimde ilk yaptığım şey daireler çizerek koşarken kollarımı görmemişler gibi sallamaktı. Harika bir histi. O kahrolası araçta 22 sol geçirdim ve elbisemi giymeden yürümek bile mümkün değildi. RS4'e giderken bunun iki katına katlanmak zorunda kalacağım. Fakat bu yarının problemi. Hub'da attığım birkaç zafer turunun ardından işbaşı yapmanın zamanı geldi. İlk olarak oksijen verici ve atmosfer düzenleyiciyi çalıştırdım. Hava seviyelerini kontrol ettiğimde her şeyin yolunda olduğunu gördüm. Havada hala karbondioksit vardı. O yüzden bitkiler ben onlara nefes vererek yardımcı olmadan kendi başlarına boğulmamışlardı. Doğal olarak bitkilerim üzerinde kapsamlı bir kontrol yaptım ve hepsi sağlıklı görünüyor. Gübre öbeğine bok torbalarımı da ekledim. Çok hoş bir kokusu var gerçekten de. Üzerine biraz da toprak koyarak karıştırdığımda koku dayanılacak seviyelere indi. Çiş kutumu da su arıtıcıya ekledim. 3 haftalığına gitmiştim ve hub'ı bitkiler için yüksek derecede nemli bırakmıştım. Havada o kadar çok su bulunması her türlü elektrik arızasına neden olabilir. O yüzden sonraki birkaç saati her şey üzerinde kapsamlı sistem kontrolü yaparak geçirdim. Ardından bir süre öylesine takıldım. Günün geri kalanını rahatlayarak geçirmek istiyordum ama daha yapacak işlerim vardı. Uzay elbisemi giydikten sonra araca gittim ve tavandaki güneş hücrelerini aldım. Sonraki birkaç saatte güneş hücrelerine ait oldukları yere götürdüm ve hub'ın güç ağına bağladım. Uzay aracını tavandan indirmek tavana çıkarmaktan çok daha kolaydı. MTA platformundaki payandalardan birini söktüm ve aracın yanına sürükledim. Bir ucunu araca dayayıp diğerini dengelesin diye yere dayadığımda bir rampam oldu. O payandayı Pathfinder alanına getirmem gerekiyormuş. Yaşa ve gör işte. Uzay aracını hava kilidinden geçirmenin bir yolu yok. Bunun için çok büyük. Onu parçalayıp içeriye parça parça götürebilirim. Fakat bunu yapmamak için mücbir bir nedenim var. Manyetik alanı olmayınca Mars'ın zorlu güneş radyasyonuna karşı bir koruması yok. O radyasyona maruz kalırsam o kadar çok kanser olurdum ki kanserim bile kanser olurdu. O yüzden hap brandası elektromanyetik dalgalardan koruyor. Yani eğer uzay aracı içeride olursa hub'ın kendisi dışarıdan gelen yayınları yakalayamaz. Kanser konusunu açmışken artık RTJ'den kurtulma zamanı geldi. Aracın içine tekrar girmek içimi acıtıyor ama yapılması gerekiyordu. Eğer RTJ kırılırsa beni öldürür. NASA 4 kilometrenin güvenli bir mesafe olacağına karar vermiş ve onların bu kararını sorgulayacak değilim. Kumandan Lewis'in başta onu attığı yere gittim, aynı kuyuya attım ve hava geri döndüm. Yarın uzay aracının üzerinde çalışmaya başlayacağım. Şimdi gerçek bir yatakta güzel uzun bir uyku çekeceğim. Uyandığımda sabah çişimin tuvalete gideceğini bilmenin rahatlığıyla. Günlük girişi sol 95. Bugün tek yaptığım tamirat oldu. Pathfinder görevi uzay aracı bilinmeyen kritik bir arıza yaptığı için sona erdi. JPL uzay aracı ile iletişimini kaybettiğinde Sojourner'a ne olduğuna dair bir fikirleri yoktu. O daha iyi bir durumda olabilir. Belki sadece elektriğe ihtiyacı vardır. Burnuna kadar tozla dolmuş güneş panelleri yüzünden yeterli oranda alamadı elektrik. Küçük aracı çalışma masama yerleştirdim ve içine bakmak için paneli açtım. Bataryası şarj edilemeyen lityum tiyonil klorür bataryaydı. Bu sonuca bazı ince ipuçlarından vardım. Bağlantı noktalarının şekli, yalıtımın kalınlığı ve bataryanın üzerinde koca harflerle yazan LiSoCl2, non-rechargeable gibi. Solar panelleri güzelce temizledim. Ardından ufak esnek bir lambayı doğrudan onlara tuttum. Batarya çoktan bitmişti. Paneller iyi durumda olabilir ve Sojourner doğrudan onlardan aldığı elektrikle çalışabilir. Bakalım bir şey olacak mı göreceğiz. Ardından Sojourner'ın babasına bakma zamanı geldi. Elbisemi giydim ve dışarı çıktım. Uzay araçlarının çoğunda zayıf nokta bataryadır. Bu en narin öğedir ve batarya öldüğünde bunu düzeltmenin bir yolu yoktur. Uzay araçları bataryaları azaldığında kendilerini kapatıp bekleyemiyorlar. Elektronik sistemleri minimum sıcaklıkta olmazsa çalışmazlar. O yüzden bunlarda elektronikleri sıcak tutmak için ısıtıcılar bulunur. Bu dünyadayken nadiren görülen bir problem ama işte Mars yapacağını yapıyor. Zamanla güneş panelleri giderek tozla kaplanmaya başlar. Ardından kış yanında soğuk havaları ve azalmakta olan güneş ışığını getirir. Bunların hepsinin birleşimi Mars'ın uzay aracınıza siktiri çekmesidir. Eninde sonunda tozların arasından alabildiği iki gıdım güneş ışığını da sıcak kalmak için kullanmaya başlar. Batarya bittiğinde elektronikler çalışamayacak kadar soğurlar ve tüm sistem ölür. Güneş panelleri bataryayı bir yere kadar dolduracaktır. Fakat sisteme tekrar çalışmasını söyleyecek hiçbir şey yok. Bu kararı verebilecek her şey elektroniklerle bağlantılı olacaktır ve bunlar da zaten çalışmıyorlar. Nihayetinde artık kullanılmayan bu batarya şarj tutma yetisini kaybedecektir. Bu da her zamanki ölüm nedenidir. Ben de Pathfinder'ı öldürenin bu olduğunu umuyorum. Mia'dan geri kalan parçalardan derme çatma bir masa ve rampa yaptım. Ardından uzay aracını dışarıdaki yeni iş masamın üzerine sürükledim. GDF elbisesi içinde çalışmak yeteri kadar sinir bozucuydu zaten. Bunu yaparken eğilmek tam bir işkence olurdu. Alet çantamı aldım ve sağına soluna bakmaya başladım. Dış paneli açmak çok da zor değildi ve bataryaları kolaylıkla buldum. JPL her şeyi etiketler. Bu 1,5 ideal voltajda çalışan 40 amper saatlik gümüş çinko bir batarya. Vay be! Eskiden bu aletleri koklatarak çalışıyorlarmış. Bataryayı çıkardım ve içeri döndüm. Elektronik teçhizatımla bataryayı kontrol ettim ve tahmin ettiğim gibi ölmüş, bitmiş, yalan olmuş. Halı üzerinde yuvarlansam ben daha çok elektrik tutarım. Fakat uzay aracının neye ihtiyacı olduğunu öğrendim. 1,5 volt. Sol altıdan beri birbirine yapıştırarak yaptığım derme çatma şeylerle karşılaştırıldığında bu çocuk oyuncağıydı. Alet çantamda voltaj denetleyiciler var. Denetleyiciyi ters güç tablosuna bağlamak sadece 15 dakikamı aldı. Dışarı çıkıp bataryanın eskiden olduğu yerde kabloyu çalıştırmak ise 1 saat. Ayrıca bir de sıcaklık sorunu var. Elektronikleri -40 derecenin üzerinde tutmak iyi bir fikirdir. Bugünün sıcaklığı ise serin bir -63 derece. Batarya kocamandı ve bulması kolay bir yerdeydi. Fakat ısıtıcıların nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bilsem bile onları doğrudan güç kablosuna bağlamak çok riskli olurdu. Rahatlıkla tüm sistemi kızartabilirim. O yüzden onun yerine eski dostum yedek parça lakaplı 1 numaralı yüzey aracına gittim ve onun ısıtıcısını çaldım. O zavallıyı o kadar çok yağmaladım ki sanki kasabanın belalı kısmına park etmişim gibi duruyor. Isıtıcıyı dışarıdaki çalışma masama taşıdım ve onu hub'ın sistemine bağladım. Ardından ısıtıcıyı eskiden bataryanın olduğu yere koydum. Şimdi bekliyorum ve umuyorum. Günlük girişi sol 96. Sabaha çalışan bir uzay aracına uyanacağımı umuyordum fakat bu konuda şansım yok. Yüksek alıcılı anteni en son bıraktığım yere bakıyor. Bu neden mi önemli? Anlatayım. Eğer uzay aracı tekrar çalışmaya başlarsa ve bu varsayım büyük bir varsayım, dünya ile iletişim kurmaya çalışacak. Sorun şu ki kimse dinlemiyor. Çoktan ölmüş roketleri yolunu şaşırmış bir astronot tarafından tamir edilir diye JPL'deki Pathfinder takımı oturup sinyal beklemiyor ki. Sinyali alması için en iyi adaylar derin uzay ağı ve dünya dışı zeka arayışı. Eğer ikisinden biri Pathfinder'dan gelen bir sinyale rastlarsa JPL'e söylerler. JPL'de neler olduğunu çabucak anlar. Hele de sinyalin benim iniş yerimden geldiğini belirlediklerinde. Uzay aracına dünyanın yerini söylerler ve o da yüksek alıcılı antenini buna göre ayarlar. İşte bu antenin ayarlanması uzay aracının dünya ile bağlantı kurup kurmadığını anlama yöntemim. Şimdilik bir hareket yok. Daha umut var. Gecikmeye neden olan birçok şey olabilir. Aracın ısıtıcısı havayı bir atmosferde ısıtacak şekilde tasarlanmıştır ve ince Mars havası aletin çalışma yetisini büyük oranda kısıtlıyor. Yani elektroniklerin ısınmak için biraz daha zamana ihtiyacı olabilir. Ayrıca dünya sadece gündüz zamanı görülebilir. Ben uzay aracını dün akşam umuyorum ki tamir ettim. Şimdi sabah oldu, o yüzden aradaki zamanın büyük kısmı geceydi. Dünya görünmüyordu. Sojourner'da yaşam belirtisi göstermiyor. Koca gece hub'ın sıcak dost canlısı ortamındaydı ve temiz güneş hücrelerine bolca ışık vurdu. Belki uzun süreli bir kontrol yapıyor ya da uzay aracından bir sinyal falan almayı bekliyordu. Onu şimdilik kafamdan çıkarmam gerekiyor. Pathfinder günlüğü, sol 0. Ön yükleme sekansı başlatıldı. Süre 00:00:00. Güç kaybı tespit edildi. Zaman, tarih belirsiz. İşletim sistemi yükleniyor. VxWare işletim sistemi. Wind River Systems donanım kontrolü gerçekleştiriliyor. İç sıcaklık -34 derece. Dış sıcaklık çalışmıyor. Batarya dolu. Yüksek sinyal tamam. Düşük sinyal tamam. Rüzgar sensörü çalışmıyor. Meteoroloji çalışmıyor. Ası çalışmıyor. Görüntüleme cihazı tamam. Araç rampası çalışmıyor. Güneş paneli A çalışmıyor. Güneş paneli B çalışmıyor. Güneş paneli C çalışmıyor. Donanım kontrolü tamamlandı. Durum yayınlanıyor. Telemetri sinyali aranıyor. Telemetri sinyali aranıyor. Telemetri sinyali aranıyor. Sinyal alındı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 132.